Ayrım 25, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 329, 62. Bölüm. Taş yontucuları şantiyenin bitimini kutlamak için Büyük Ramses'in yeni tapınağının önünde toplandılar. Ekip şefi Firavun'un 28. saltanat yılından kalma harika bir ürün olan ve mezar katibinin mahzeninde hala duran birkaç fıçı şarabı kenhirden kolayca almıştı. Çırak Panep aletleri temizleyip tahta sandıklara dizmek ve Kenhir'e teslim etmekle görevlendirilmişti. Kenhir her zamanki gibi raporunu mezar günlüğüne not etmeden önce uzun ve titiz bir kontrolden geçiriyordu. Burun Fenet Panep'e iyi bir taş yontucusu olacaksın dedi.
Ben çizimci ve ressam olacağım.
Ne inat çevirsin?
Ya sen? Sana niçin burun demişler?
Burundan daha önemli bir şey olmadığını bilmiyor musun? Ekip şefi bir adayı incelediği zaman ilk olarak vücudun gizli tapınağı olan burnuna bakar. Bu loncada çalışmak için burna, çok burna ve daha da fazla nefese ihtiyaç vardır evlat. Soluk yalnızca tüm canlı varlıkların burunlarından geçip onlara nefes aldırmaz. Aynı zamanda piramitleri, tapınakları, ebedi istirahatgahları canlandırır. Rüzgarın pusu dağıtması gibi kötülüğü kovalar. Okumayı öğrendiğine göre sevinç kelimesinin burun şekliyle ifade edildiğini bilirsin. Sevinç olmadan bu dünyada hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bil. En saf sevinç kaynağı Maat'ın hizmetinde yapılan iştir. Güçlü Nat, ders vermeyi bırak, sözlerinden tek bir kelime anlamadığını görmüyor musun diye tavsiyede bulundu.
İri olduğun kadar aptalsın galiba.
Nat yumruklarını sıkarak ayağa kalktı.
Boğazını sıkarım serseri.
Burun Fenet ve Somurtkan Karo araya girdiler.
Yeter, ikiniz de susun, bu güzel anı bozmayın. Şu enfes şarabı içelim ve yeni yıl kutlamalarına hazırlanalım.
Güçlü Nat tehditkar bir ifadeyle baş parmağını Panem'e doğru uzattı.
Sen beklediğin için hiçbir şey kaybetmiyorsun.
Emrindeyim. Habire konuşursun ama hiçbir eylemde bulunmuyorsun. Taş yontucusu alaycı bir ifadeyle gülümsedi.
Ve çok hızlı konuşuyorsun.
Bayramlar Panep'in hoşuna gitmiyordu. Hele bu kutlama diğerlerine oranla onu daha çok kızdırıyordu. Çizimciler grubunu kınayıp suçlamasını ve bilgi edinmek için ekip şefini sorguya çekmesini engelliyordu. Bu yüzden eşinin uyarısına rağmen yemek boyunca ters bir tutum sergilemişti. Lekesiz Uabet mükemmel ev sahibesi gibi davranmayı tercih ederek hiçbir tepki göstermemişti. Köyün yeni yıl eğlencelerine kendini kaptıracağı fikriyle hiddetlenen Panep, gecenin bir yarısında kalkıp Krallar Vadisi'ne hakim, Derbend'e giden yolu tutmak için batıdaki küçük kapıdan çıkmıştı. Panep, Sobek'in yerleştirdiği nöbetçiler tarafından gözleneceğini bildiğinden, kurtulmak için çakıllı yola sapıp bir kayanın üzerine oturdu. Uzmanların görüşlerine göre nehir kabarması harika olacak ve Nil Nehri'nin bitiş noktası olan Hapi, Mısır'a bir kez daha refah getirecekti. Ama balçık, ekin ve ülkenin zenginliği Panep'in umurunda değildi. O çizip boyamak istiyordu. Gönlünün istediği loncaya girmişti ama hala onu çizimciler sınıfına almamakta inat ediyorlardı. Suskun Nefer ise dev adımlarla ilerlemişti. Kısa bir sürede çok aşama kaydetmiş, inkar etse de şimdiden taş yontucularının başı gibi davranıyordu. Panep kıskanç ve istekli değildi ama biraz kırgın, bilhassa kızgındı. Amacına yaklaştığını sandığı her anda mecburi bir görev onu amacından uzaklaştırıyordu. Asıl öğrenmeyi arzu ettiklerinin dışında çok şey öğrenmişti. İnce, yumuşak ve mis gibi kokan bir çift el gözlerini kapadı.
Panep, seni bekliyordum.
Firuze, buraya geleceğimi nereden bildin?
Bir Hathor rahibesi aynı zamanda biraz da kâhindir.
Panep Firuze'yi kendine doğru çekti.
Evli olduğunu unutuyor musun? Zina büyük bir suçtur.
Firuze tanrıların yarattığı harikalar arasında en hoşuna gidenlerin başında geliyordu. Panep peştemalını ve genç kadının elbisesini mutluluk örtüsü yapmak için taşların üzerine serdi. Panep sırt üstü uzandı, Firuze'nin hafif vücudu gökyüzünü görmesini engellediği anda sivri çakıl taşlarının batmasını unutmuştu bile. Yılın son gününde yıldızlı gökyüzü altında şafak vaktine kadar seviştiler. Panep uyandığında sevgilisi kaybolmuştu. Tadına doyamadığı sevişmelerini yeniden yaşamak için birkaç saniye gözlerini yumduktan sonra köyün yolunu tuttu. Ramose ve karısının öldüğü sabahki gibi her tarafı sessizlik kaplamıştı. Hele bir bayram günü için bu daha da şaşırtıcıydı. Şüphesiz başka bir cenaze vardı ve kutlamalar ertelenmişti. Ölenin hiyerarşideki önemine göre Panep'i cemaatin üzüntüsüne saygı göstermeye zorlayan bir yas süresi ilan ediliyordu. Hayır, geleneği yıkma pahasına da olsa buna boyun eğmeyecekti. Hiç kimse, hatta bir ekip şefi bile böylesine yasal bir isteğe karşı çıkamazdı. Diğerleri ağlaşırken Panep gerekirse zor kullanarak çizimcilerden biriyle çizim tekniğini uygulayacaktı. Sadece köydekilerin geçebildiği batıdaki küçük kapı kapalıydı. Meraklanan Panep yardımcılar da tatil olduğu için ıssız olan ana kapıya vardı. Çömelmiş şekerli bir papirüs yaprağı çiğneyen nöbetçi zanaatkarı süzüp başıyla selamladı. Panep geçtikten sonra kapıyı kapadı. Görünürde hiç kimse yoktu. Hakikat meydanı sakinleri ne yeraltı mezarlığında ne de köydeydiler. Tapınakta değillerse peki neredeydiler? Delikanlı ana yolda ilerlerken arkasından gelen ayak sesleri duydu. Arkasını döndü, sıraya girmiş hareketsiz duran Kasa, Fenet, Karo ve Naht'ı gördü. Ellerinde sopalar vardı. Naht alaycı bir sesle sordu. ''Nasıl sürpriz ama? Gel evlat, seni bekliyorduk.'' Aslan Userhat ile araştırmacı İpuy da dört taş yontucusuna katıldılar. Panep topuz gibi silahları olan altı kişilik bir grupla karşı karşıyaydı. Çatışma zor geçeceğe benziyordu ama Panep korkmuyordu. Eğer ona vururlarsa o da fazlasıyla karşılık verecekti. Güçlü Naht onu uyardı. ''Kaçma şansın yok, önüne bak.'' Ana yolun diğer ucunda ellerinde sopalarıyla neşeli Renupe, kararlı Gao, çakal Unes, cömert Didia, alim Tuti ve hatta pişkin Somunpay bulunuyordu. Sadece ekip şefi ve Nefer gruba katılmıyordu. Çizimciler grubu taş yontuculara göre daha kuvvetli görünüyordu. Panep ilk olarak payın kafasını kıracak, sopasını alacak ve suç ortaklarını tepeleyecekti. Böylece fazla yorulup savaşmadan onların sayıları altında ezilmeyecekti. Ondan kurtulmak için böyle bir komplo kurmuşlardı. Bu kadar iki yüzlülükten midesi bulanan Panep öfkesinin kuvvetini kamçıladığını hissetti ve tehditkar adımlarla çizimcilere doğru ilerledi. Grup özenle taranmış beyaz saçlarını ortaya çıkaran parlak kırmızı, muhteşem bir elbise giymiş olan bilge kadına yol açmak için ikiye ayrıldı. ''Daha ileri gitme Panep, senin için her şey kavga, çekişmeden ibaret. İnsanoğlu varlığını böyle sürdürdüğünden haksız da değilsin. Ama hakikat meydanı bizden daha fazlasını istiyor, bizi eyleme ve soğukkanlılığa çağırıyor.'' Önce kalbimizi kemiren taşkınlık ve kindarlık gibi düşmanları yenmemiz gerekiyor. Bunları engellemek üzere mutlu bir yılın sembolü olarak seni seçtik. Sağ grubun üyeleri sopalarını havaya fırlatıp sevinç çığlıkları atarak karşı koymayan Panep'e hücum ettiler. İri genci zar zor havaya kaldırıp Hathor tapınağının önüne getirdiler. Orada Panep'i sıkıca bir direğe bağladılar. En küçüğünden en yaşlısına kadar herkes köy hayatına müdahale ederse onu pataklayacaklarını söyleyerek türlü hakaretlerde bulundular. Panep'in durumu hiç de imrenilecek gibi değildi. Bulunduğu yerden ziyafet hazırlıklarına tanık oldu. Taş yontucuları ve bazı hanımlar yemek boyunca şaraba övgü yağdırdılar. Firuze ona bakmadı bile. Lekesiz Uabet ona merhamet duyduğunu belirten kaş göz işaretleri yaptı. Işık ve Nefer dostça el salladılar. Nefer arkadaşına soğuk su ve yiyecek getirdi. ''Bana seçildiğimi söyleyebilirdim. Grubun yarısını öldürecektim. Bu saçma fikir senden gelmedi değil mi?'' Anlamsız bir ifadeyle bakan Nefer cevap vermedi. Günah keçisi haline gelen Panep sabırsızlanıyordu, acıkmıştı da enfes yemeklerin karşısında midesi gurulduyordu. Onu bu yeni sınava tabi tutarak gücünün azaldığına inananlar bunu pahalıya ödeyecekti. Sotis yıldızı ortaya çıktığı anda Isis'in gözyaşları suları kabarttı. Bilge kadınla yeni yıla girildiğini ilan etti. İşte o zaman ekip şefi Panep'i çözdü. Kanı kaynayan genç bileklerini ovalarken Neb sırtına şiddetli bir yumruk atarak Panep'i ödüllendirdi. Artık bilinçlendin Panep, artık ciddi bir şekilde işe koyulacağız. 63. Bölüm. Şef Sobek, Nübiyeli polisin katilini ararken boşuna zaman kaybediyor, geceleri gözüne uyku girmiyordu. Bilge kadının önerdiği şuruplar sinirlerini yatıştırıyor ama hiçbiri saplantısını yok etmiyordu. Emrindeki bir adam feci şekilde öldürülmüştü ve cani elini kolunu sallayarak özgürce dolaşıyordu. Sobek karşılaştığı her zanaatkarın suçlu olmasından şüpheleniyor ve hiçbir kanıt bulamamak onu kahrediyordu. Acaba bu cinayet niçin işlenmişti? Beklenmedik bir olay ona o kadar inanılmaz bir ipucu verdi ki çareyi mezar katibine danışmakta buldu. Kenhir 5. Tabya'daki bürosunda oturmuş, gitgide okunaksız hale gelen yazısıyla günlük raporunu tutuyordu. Hakikat meydanı zanaatkarlarına verilen bakır yontma kaleminin tam sayısını isteyen yönetime isyan ediyordu. Tabii ki iş bitiminde kalemleri kendisine geri vermeyi unutanlara emri hatırlatıp kontrol etmek de ona düşüyordu. ''Kötü bir zamanda geldin Sobek.'' Sobek zaten hep de kötü zamanda gelinir diye düşündü. Oysa Ramose onu hiç böyle karşılamazdı. Şikayetinin sebebini biliyorum. Yardımcılar yazın iş saatlerinin değişmesini istiyorlar değil mi? Sıkıntılarını anlıyorum ama köyün huzurunu sağlamak zorundayım. Sen bundan sorumlu olmadığın için bilemezsin. Biliyorum Kenhir, size daha önemli bir şey danışmak için geldim. Mezar katibi şaşırdı. Otur. Sobek bir tabureye oturdu. Adamlarından biri cinayete kurban gitti ve benim de soruşturmaya devam ettiğimi biliyorsunuz. Karışık bir hikaye diye fikrini belirtti Kenhir. Bir kaza zannedildi, sonra bir cinayet olduğu ihtimali belirdi ve soruşturma unutuldu. Soruşturmaya devam ediyorum. Bir ipucu var mı? Kader bana bir ipucu verdi ama sizin fikrinize ihtiyacım var. Ben polis değilim. Korkarım ki loncanın geleceği tehlikede. ''Biraz abartmıyor musun?'' ''Umarım abartıyorumdur.'' Kenhir omurdandı. Şef Sobek'in ne dedikodu yapma ne de boş yere köpürme huyu vardı. Bu yüzden katip zaman ayırarak onu dinlemeye karar verdi. ''O halde kimden şüpheleniyorsun?'' Şef Sobek görünmeyen biriyle konuşuyormuş gibi önüne baktı. Batı yakasının baş yöneticisi Abri görevimi değiştirmemi ve Teb Nehir güvenliğinin sorumlusu olmamı teklif etti. İyi bir terfi. Bu görevi ifa etmek için benden daha nitelikli birçok aday var ve Abri karşılığında benden bir şey isteyeceğini ima etti. Kendini merakı artmıştı. Seni etkilemeye mi çalıştı? Ben öyle sezinledim. Abri bana vereceği görev karşılığında hakikat meydanı hakkında bütün bildiklerimi ona anlatmamı istedi. Mezar katibi Abri ile yaptığı görüşmeyi hatırlarken birkaç karpuz çekirdeği çiğnedi. Yüzü Sobey'in açıklamaları ışığında endişe verici bir anlam kazanıyordu. Peki sen nasıl davrandın Sobek? İlgilenir göründüm ve Abri'nin oltaya geldiğini zannediyorum. Bununla birlikte akıllı davranıp ısrar etmedi ama hiç şüphesiz saldıracak. Hiç inanma. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Sen veziri ve firavunu her açıdan çok memnun ettiğin için vezirin tutumunu biliyorum. Eğer Abri sana yeni bir görev teklif etmişse o işin reddedilme ihtimalini de düşünmüştür. Sana bu gizli kalması gereken bilgiyi vermemeliydim ama öyle icap etti. Sobek tumturaklı bir edayla doğruladı. Ben bir polis memuruyum ve mesleğimi seviyorum. Hakikat meydanını korumak yük değil bir onurdur. Ve inanın bana Abri'nin teklifi beni hiç heyecanlandırmadı. Nübiyeli'nin çok üzüldüğünü hisseden Kenhir onu yatıştırmak istedi. Köyün güvenliği hiç bu kadar iyi sağlanamamıştı Şef Sobek. Sana itimadım sonsuz. Ama Abri'nin bu girişimin cinayetle ilgisi olduğunu mu düşünüyorsun?
Hakikat meydanının polis şefi olmasaydım, böylesine yüksek mevkideki bir şahsiyetin benimle ilgilenmesi için bir sebep olmayacağını düşünüyorum. Beni bu işten uzaklaştırıp tamamen unutturmak için tayinimi istedi.
Sobek'in akıl yürütmesi mezar katibine allak bullak etti. Abri'nin geceleyin usulca dağa gelip bir nöbetçiyi katlettiğini düşünemiyorum.
Ben de, ama belki de suç ortağıdır.
Ne sebeple?
Oranın planını çıkarması için özel bir görevli göndermiş olabilir.
Kral mezarlığını yağmalamaya yönelik bir girişim olabilir mi?
Bu da bir olasılık ve çok tehlikeli. Birçok kişi gömütlerde olağanüstü zenginliklerin bulunduğunu düşünüyor ve onları elde etmeyi hayal ediyor. Onları iyi korursak riskler azalır. Ama köy sakinlerinin şüpheli görüldüğünü, saygınlığını yitirdiğini ve loncanın faaliyetine son verildiğini varsayın.
Sobek, bu imkansız.
Ben de buna inanmak isterdim ama en kötüsünü düşünmek gerekmez mi?
Yaratılış itibariyle karamsar olan Kenhir, polis şefinin mantık yürütmesine duyarlı bir şekilde yaklaştı. Demek ki hakikat meydanına tehlikeli bir komplo kurulduğunu ve Batı yakası baş yöneticisinin de bu işin elebaşlarından biri olduğunu tahmin ediyorsun.
Abri'nin bana karşı gösterdiği tutuma başka anlam veremiyorum.
Kenhir Ramose'nin öldüğüne esef etti. Maat katibi olan Ramose, loncayı nasıl koruyacağını bilirdi. Panep artık bayram yemeğinden tatmayı hak etmiş ve buna bir de kocasının adel ağrıları için endişe duyan lekesiz Uabet'in uzun uzun yaptığı harika masaj eklenmişti. Nihayet ekip şefinden beklediği sözleri duymuştu. Mücadeleye eli boş değil, yetkin Neb'in izniyle hazırlıklı gidecekti. Hata yapmaktan çekinen delikanlı arkadaşı Nefer'in fikrini sormuş, Nefer de lafı gevelememişti. Ekip şefinin sırtına indirdiği yumruk Panep'in çizimciler grubuna girmeyi hak kazandığını ifade ediyordu. Buralara gelmek için çok sıkıntı çekmişti, bu sadece yolun başıydı. Cesur'un şevki azalmamış, aksine kendini kanıtlama fırsatı onu daha da kamçılamıştı. Panep kalbi çarparak patronu kurtarıcı Şet'in çalıştığı çizim atölyesine girdi. İnce saçları, özenle kesilmiş küçük bıyığı ve açık gri, kibirli, delici bakışları olan Şet, genç adama korkutucu bir düşman izlenimi veriyordu. Ressam renkleri hazırlıyordu ve bir süre Panep'in varlığını fark etmedi.
''Burada ne yapıyorsun? Senin taş yontma grubuna dahil olduğunu sanıyordum.''
''O geçici bir görevde. Artık bitti. Sizin emrinizle çalışmaya geldim.''
''Kimseye ihtiyacım yok oğlum. Bunu sana daha önce de söylememiş miydim?''
Ekip şefi hazır olduğumu anlatmak için sırtıma vurdu.
''Ya, çok şaşırtıcı. Neb mi?''
''Ta kendisi.''
''Tam olarak ne yapabiliyorsun?''
''Bir düzlüğü alçılayabilirim.''
İyi iyi, niçin bu yolda devam etmiyorsun? Bu köyde iyi bir alçıcının geleceği parlaktır.
Ben daha ileriye gitmek istiyorum.
Bunu yapabilir misin?
Göreceksiniz.
Hiç kimse ekip şefinin emirlerine karşı gelemez. Bu yüzden teknik bilgileri öğrenmen ve yeteneğinin olup olmadığını anlaman için seni çizimcilerin eline bırakmak zorundayım. Ama bu imkansız.
Panep kendini zor tutuyordu. Neden?
Elde olmayan nedenlerle. Birkaç gün sonra köyde olağan dışı bir olay yaşanacak ve bazı işleri hemen bitirmek zorundayız. Bir çırağın eğitimiyle uğraşacak vaktimiz yok.
Panep, ressamın kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyordu. Bu olay nedir?
Tapınağını bizzat büyük Ramses açacak.
25. ayrımın sonu. Sayfa 339.